Oysa adımız yolunda için.
Yemek. Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Takvim yaprakları 25 Kasım 2020 Çarşamba'yı Türkiye'de saatler 15.03'ü gösteriyor. Bizleri Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebilirsiniz. Efendim program yapımcılarımız Şule Özçakır, program yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Ayrıca bizleri Facebook, Twitter ve Instagram'dan Hayatın Sesleri sayfamız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Duygu, düşünce ve isteklerinizi bu sayfamızdan bizlere iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya genelinde her gün binlerce kişi koronavirüse yakalanıyor, binlerce kişi hayatını kaybediyor maalesef. İnsanlık COVID-19'a karşı büyük bir mücadele veriyor. Bir yandan da dünyanın farklı yerlerinde aşı çalışmaları yapılıyor. Ülkemizde yürütülen aşı çalışmalarına dair de sevindirici haberler gelmeye başladı. Bugün Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı ile koronavirüs aşısına dair merak edilenleri konuşacağız. Efendim bugün hukuki konulara ele aldığımız haklarımız köşemiz var. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin yayın konuğumuz olacak. Kendisiyle otomatik bilgi transferi anlaşması üzerine sohbet edeceğiz. Almanya ve Hollanda'da yaşayan vatandaşlarımızın vergi ve işsizlik ödemelerinin yapılması için ne gibi bilgilere ihtiyaç duyuluyor? Bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını alacağız. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir şarkı kulaklarınıza geliyor.
Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Gideceğim. hani benim Recep'im? Recep'im sana lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Hayatın Sesleri devam ediyor. Efendim şimdi aşılar üzerine konuşacağız. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı telefon hattımızda. Sayın Savaşçı merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Allah kolaylık versin sizlere de çalışmalarınızda.
Amin, cümlemize size de
başarılar diliyoruz. Aşı çok gönüllüsü oldunuz. Öncelikle evet, tebrik ediyoruz, hayırlı olsun. Aslında büyük bir cesaret. Nasıl bir his aşı gönüllüsü olmak?
Tabii şöyle, hani hayatımızda hep gönüllülük esasına göre işler yaptık tabii biz. Sonuçta hem hekimlik olayında da. Bu da tabii sonuçta COVID tüm dünyayı etkileyen bir pandemi süreci. Birçok insan etkilendi. Sosyal, ekonomik, sağlık yönden hayatlar kayboldu. Birilerinin gönüllü olması lazım mutlaka bilimsel araştırmaların ilerlemesi için.
Hı hı.
Tabii ki biz de hani güvendiğimiz verilerle aşı olduğu için açıkçası gönüllü olduk. Ve işte Ankara Üniversitesi İbn Sina Tıp Fakültesi'nde İsmail Balık hocamızın yürüttüğü bir projede tüm Türkiye'de 440 kişiye gönüllü oldu. Yarı kişiye plasebo dediğimiz su enjekte edildi, serum fizyolojik. Diğer yarı kişiye de aşı maddesi enjekte edilmiş oldu.
Evet. Aşı olmanızın üzerinden ne kadar bir zaman geçti?
3 hafta geçti. Yani 3 haftaya yakın oldu ilk doz. Tabii işte 3. haftanın sonunda 2. doz aşımızı olacağız.
Evet.
Tabii bu aşı biraz prosedür de gerektiren bir şey. Çünkü faz 3 aşaması, yani etkileri yönden işte çeşitli onamlar alınıyor. Bir 3-4 saat onam imza atıyorsunuz. Bilgilendirmeler yapılıyor. Gerçekten çalışanlar da, işte firma çalışanları da olsun, çok ilgililer. Bütün bilgileri alıyorlar ve günlük veri giriyorsunuz sizde. Yani şikayetlerinizi dile getiren elektronik uygulamayla veriler giriyorsunuz. Ateş takibi yapıyorsunuz. Şikayetlerinizi belirtiyorsunuz.
Hı hı.
Devamlı takip altında oluyorsunuz bu süreçte. 2 yıllık takip olacak zaten bu süreç. Öyle bir çalışma ve yeni tip bir teknoloji tabii. Bu aşı da ilk defa dünyada uygulanan bir teknoloji. Hı. Onun için de bilim adına güzel bir adım atıldığını düşünüyorum açıkçası.
İnşallah, inşallah. Umut verici. Peki şu ana kadar vücudunuzda bir değişiklik oldu mu? İşte ateş gibi, işte halsizlik gibi.
Şimdi şöyle, tabii ben her yıl aşı yaptırırım ve birçok aşıları oldum enfeksiyon uzmanı olmamdan dolayı. İşte menenjittir, zatürre aşılarıdır, grip aşılarını hep tavsiye ediyorduk her yıl zaten. Sizin programlarınızı da etkile getirdik. Dolayısıyla aslında bana çok yan etki yapmamıştı diğer aşılar. İşte tetanus aşısı biraz kolda ağrı falan yapar. Ama bu aşı, evet, aşı yerinde bir ağrı oldu. Hafif bir halsizlik, biraz kas ağrıları oldu.
Hı hı.
Ve hafif bir ateş gibi, işte bulantı gibi bir sıkıntı oldu ama tabii ki biz hani işte ilk ülkemizde Şubat ayından itibaren, Mart ayından itibaren vaka takip eden bir hekim olarak yoğun bakımlar, poliklinik, işte nöbetlerle hep devam eden süreçte COVID belirtilerinin yanı sıra, yani yanında bu belirtiler binde bir bile denenebilir. Yani çok hafif belirtilerle yan etkiler oluştu. Dolayısıyla tabii aşının yapılmış olduğunu da öğrenmiş olduk. Bu çift kör bir çalışma dediğimiz şey, bana aşı yapıldığını ben bilmiyordum o enjeksiyon sırasında.
Hmm.
Ama yan etkiler oluşunca evet dedik, bu aşı bize uygulanmış olduğunu anlamış olduk böylece.
Evet, inşallah şifa olur, tüm insanlığa
i̇nşallah,
umut
evet.
olur.
Evet,
şimdi
inşallah.
Dünyada pek çok yerden koronavirüs aşılarına dair çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Ülkelerin bazıları da daha ileriye gitmişler, başarılı neticeler almışlar. Ülkemiz de bu alanda çalışmalarını yürütüyor. Hatta bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında yerli koronavirüs aşısı için tarih verdi. En geç Nisan ayında yerli aşıyı uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz dedi. Biz şunu da merak ediyoruz. Aşı üretiminde hangi aşamalardan geçiliyor? Yani ne kadar sürecek bu süreç? Bizim elimize ne zaman geçecek bu aşılar?
Tabii aşı teknolojisi çok zor bir teknolojidir. Normalde bir virüse karşı aşı oluşturma çalışması 4-6 yıllık sürer. Ama dünya çok etkilendiği için her yönüyle bütün bilim insanları, firmalar, devlet, hükümetler bu işe el attı. Bizim ülkemizde de gerçekten Erciyes Üniversitesi'de çok ciddi ve güzel çalışmalar oldu. İnşallah Nisan ayında hani ülkemizde de yerli aşı olarak üretime ve uygulamaya geçmiş olunacak. Öyle umutlanıyoruz. Tabii ki işte Türk bilim insanları yine Almanya'da çok güzel bir çalışmaya Uğur Bey ve Özlem Hanım örnek oldular ve bizi de vatanlarını gurbet hasretiyle yandıkları için de öncelik ve aşı temini konusunda kolaylık sağladılar. Bakanlıkta çok güzel görüşmeleri oldu. Pfizer'ın aşısını kastediyorum, BioNTech firmasını. Ben de o aşıdan yaptırdım zaten, mRNA aşısı.
Evet.
Tabii Amerika'da başka bir firma var, yine o da mRNA aşısı konusunda çalışıyor. Çin'den aşı geldi. Ona da yine bizim rektör yardımcılarımız da dahil olmak üzere gönüllü birçok bilim insanı Hacettepe Üniversitesi'nde aşılarını yaptırdılar. O ölü virüs aşısı, onun da koruyuculuğu yüksek oranda çıktı. Tabii ki bu mRNA teknolojisi dediğimiz hani bu BioNTech firması, Pfizer'ın ve Moderna'nın biraz da aşı antikor seviyesi yüksek kalıp daha uzun süre koruyacağına dair bir görüşler var. Ama bunlar tabii son verilerle elde edilecek. Ara veriler açıklandı. %94 üzerinde antikor oluştuğu gösterildi. Çok güzel veriler bunlar. Çünkü grip aşısı maksimum %80 civarında korur. Bu koruyuculuk çok yüksek oranda şu andaki teknolojiyle. Elimizde aşı Aralık ayında Amerika'da ilk ayın 10'undan sonra BioNTech firması piyasaya çıkmış olacak. Aşılanmaya başlayacak Amerika vatandaşları. Bizim ülkemize de Aralık ayında aslında hem Çin'den 10 milyon aşı girecek, hem BioNTech firması yine 1 milyon aşı. Bunu devletimiz ücretsiz olarak ilk önce mutlaka tabii risk popülasyonu altında bilim kurumunun verdiği kararla, tabii cephede her zaman en önde mücadele eden ve hayatlarını da bu konuda riske atıp kaybeden sağlık çalışanları öncelikle aşılanma olmak üzere.
Tabii.
Özellikle işte çeşitli tedaviler gören, işte şeker, kalp, tansiyon hastaları, kronik hastalıklar, 65 yaş üzeri kanser hastaları, özellikle bunları da aşılanma prosedürü uygulanmış olacak.
Evet.
Bu süreçte ilerleyecek bir süreç. Bizim ülkemizde de Aralık ayında ben aşılanmaya başlayacağımızı düşünüyorum açıkçası. Daha sonra halkımız yine aşıları temin etmeye başlayacak ve bahar aylarında artık Mayıs, Haziran gibi diyelim, Mayıs ayı gibi inşallah güzel sonuçlarla çoğu kimse aşılanarak ve bağışık duruma gelerek toplumun %60'ının bağışık olması lazım bu enfeksiyonla, pandemiyle mücadele etmemiz için. Bu amaca ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii çok büyük özveriler var. Sağlık Bakanlığı, bütün ülkeler, özellikle sağlık çalışanları, bütün bakanlıklar çok güzel çalıştı. Halkımızda bazı uyumsuzluklar yaşandı mutlaka. Kur'an'la uymayanlar oldu ama tabii ki hemen aşı yapılınca şunu da unutmasınlar. Her şey bitmiyor. Bu 2-3 aylık bir antikor oluşma süresi bütün toplumun bağışıklık kazanma süresi gerektirir. Dolayısıyla biz Mayıs, Haziran'dan önce hani tamamen rahatladık diyemeyiz. Tedbiri elden bırakmayacağız bu süreçte.
Tabii, haklısınız. Bilakis şu anda bizim yapabileceğimiz maske, mesafe ve temizlik. Bilakis kesinlikle maskeye çok dikkat etmek gerekiyor değil mi?
Kesinlikle. Ben 8-9 kez PCR verdim. Sürüntü örneği aldırdım ve antikoruma baktırdım. Negatiftim ben ama bu işin hep içindeydim. Yani yoğun bakımlar dahil, poliklinikler, hep nöbetler, mesai, gece gündüz çalıştık. Ama hiç karşılaşmamışım. Hani bağışıklık sistemine onu da konuşmuştuk önceden belki. Evet, hani uyku, beslenme, işte evet bazı besin takviyeleri olabilir ama en önemli şey sizin belirttiğiniz gibi maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uymak.
Evet.
Bunlara uyduğumuz sürece aslında virüs bizden zaten uzak kalıyor, bize yaklaşmıyor. Dolayısıyla çok tedbirli davranmamız gerekiyor. Ne yazık ki çünkü ölüm sayılarımız arttı, vefat sayılarımız arttı,
maalesef,
vaka sayılarımız 7000'leri geçiyor. Yani bizim daha antikor oluşturup toplumsal bağışıklığı sağlamamız için 3 ayımız var. 90 gün demek ama günlük ölüm sayılarımız artık 160'ları buluyor. Dolayısıyla çok can kaybı olabilir, istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkabilir. Onun için tam bağışıklık sağlanana kadar bu kuramları sizin belirttiğiniz, devamlı vurguladığınız, burada medya çok büyük bir rol üstlendi. Sizden de Allah razı olsun açıkçası.
Cümlemizde.
Dolayısıyla devam ettiğiniz mücadeleye.
Evet, inşallah. İnşallah. İşte bu süreci ne kadar idare edebilirsek götürdüğümüz yere kadar götüreceğiz. Hani hep uyarı yapıyorlar ya, mümkün olduğu sürece evinizden çıkmayın dışarı. Aslında korunmanın en iyi yöntemlerinden birisi de çok kalabalık içerisine girmemek.
Kesinlikle.
Tabii. Ümit Hocam, ben şunu da merak ediyorum. İki tip bu aşı çalışmasından bahsediliyor. mRNA teknolojisi kullanılarak üretilen bir aşı. Bir de normal DNA yoluyla üretilmeye çalışılan aşı. Bunlar arasındaki farklar nelerdir?
İşte bu benim olduğum aşı mRNA.
mRNA.
Evet. Bir de Amerika'da yine bir Moderna firması, o da bu teknolojiyle üretiyor. Bunun arasındaki fark şu: bizim olduğumuz aşıda virüs yok içinde. Herhangi bir partikül veya virüsün bir parçası yok. Virüsün genetik yapısını çözümlüyorlar. Ve bu maddeyi elde edip bizim vücudumuza zerk ettikten sonra bizim bağışıklık hücrelerimiz virüs girmiş gibi mücadele edip bağışıklık hücrelerini oluşturmaya başlıyor. Tabii bu genetik olarak da iletildiği için daha etkili bir bağışıklık sistemi sağlanıyor. Ve daha da uzun sürebileceğine dair firmanın yetkililerinin belirttiği öngörüler var. Hani bir yılın üzerinde de bir bağışıklık sağlayacağı yönünde. Diğer virüs aşılarımız da aslında, onlar da bizim hani sonuçta hep kullandığımız aşı tipleri. Canlı virüs yok zaten bunların içinde. Hani halkımız bazı ilaç çekintileri yaşıyorlar. Bu bizi gerçekten sahada ciddi sıkıntıya yol açıyor. Hiçbir hekim, Sağlık Bakanlığı, bizim rehberlerimiz halkımızın zararına çalışan bir sistem yok şu anda. Yani verilen ilaçları harfiyen kullanmaları gerekiyor. Yoksa ilaç kullanmayınca bir hafta sonra ne yazık ki yoğun bakıma yatacak derecede kötüleşerek, solunum sıkıntısına girerek bize çok başvuru olmaya başladı. Dolayısıyla ilaçları saati saatine mutlaka düzenli kullanmamız lazım. Bu virüs ne yazık ki şu ana kadar gördüğümüz virüslerden çok farklı ve her tarafa pıhtı atıyor, bütün organları hasarlandırabiliyor. Onun için ilaçları mutlaka, kan sulandırıcı dahil, kullanmamız gerekiyor. Tabii ki vitaminler, ekstra takviyeler, işte solunum pozisyonları, bunlar da önemli. Dolayısıyla özellikle şimdi aşı da çeşitli teknolojilerle üretiliyor. Halkımız hiç çekinmesin. Hani içinde bir işte yabancı maddedir, zarar verici bir şeydir, ekstra bir şey yok. Covid enfeksiyonu geçiren kişiler bile bu aşıyı yaptırsın. Çünkü antikor seviyesi belirli bir süre sonra düşük seviyeye geliyor ve biz artık ikinci, üçüncü vaka sıklığını görmeye başladık. Yani bir kişi ikinci kez, üçüncü kez geçirmeye başlıyor. Dolayısıyla aşıyı mutlaka gelince herkes yaptırsın.
Evet. Şimdi programın başında aşı gönüllüsü olduğunuzdan bahsettiniz ve o süreci anlattınız bizlere. Gönüllüler nasıl seçiliyor? Biraz da buna değinebilir misiniz?
Tabii bunun bazı kriterleri var. Belirli bir yaş aralığı olması gerekiyor. 60 yaşın altında olmamız gerekiyor ve 18 yaş üzeri tabii ki. İşte gebelik olmaması gerekiyor. Kronik bir hastalığınız olmaması gerekiyor. Kronik çok ilaç kullanmamanız gerekiyor. Ve yakın zamanda herhangi bir canlı aşı yaptırmamanız gerekiyor. Bu şekilde bazı maddeleri var. Ona göre seçiliyor gönüllülük esası. Tabii ilk önce hani sağlık çalışanları biraz daha fazla gönüllü oldu bu konuda. Hem bilinçli yaklaştık olaya, hem yan etkilerini biraz bilerek yaklaştık. Dolayısıyla ama şu ana kadar bildirilmiş ciddi bir yan etki de yok hiçbir aşıda. Dolayısıyla bu belirtiler de her zaman olacaktır. İşte aşı yerinde ağrı, hafif kas ağrıları, halsizlik, mide bulantısı, bunlar olabilir. Zaten 1-2 gün süren şeyler. Ama COVID geçirmek, bütün organlarda biraz önce belirttiğim gibi sonunu bilemiyoruz. Ben 43 yaşındayım. Ne yazık ki işte 30'lu yaşlarda, 20'li yaşlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımız da var. Dolayısıyla bunun yaşı ve sınırı yok bu hastalığın. Çok ciddi etkiler bırakabiliyor. Dolayısıyla verdiğimiz ilaçlar ve aşı geldiği anda mutlaka halkımız Sağlık Bakanlığı'nın uygulama şekliyle bu aşılama programına uymalarını canı gönülden diliyoruz.
Evet. Şimdi aşı olmak hakikaten takdire şayan bir hareket. İnsanlar aşı olmadan ilk siz yaptırıyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Tabii ki bunların da dezavantajları olabilir. Bu dezavantajlar neler olabilir?
Tabii şimdi biraz yeni teknolojik bir aşıydı. Genetik yönüyle de incelenecek bir aşıydı. Bazı yan etkiler olabilirdi açıkçası. Ama bu süreç hani şöyle, ilk önce bu üretim aşamalarında laboratuvar test aşamaları vardır. Sonra hayvanlar üzerinde test aşamaları vardır. Sonra sağlıklı gönüllüler üzerinde yine faz 1 ve doz ayarlaması, faz 2 çalışmaları vardır. Sonra faz 3 aşamasına geçilir. Faz 3 aşamasında da başarıya ulaşıldığı ve yan etkileri olmadığı görüldükten sonra zaten artık normal popülasyona, normal halkımıza uygulanmaya başlanır. Dolayısıyla aşama aşama ilerlediği için tabii ki bazı riskleri olabilirdi ama şu ana kadar bu aşı da dünya genelinde, benim olduğum aşı Amerika'da özellikle 44 bin kişiye uygulandı totalde. Dolayısıyla çok büyük bir yan etkide olmadığını biz tabii ki yayınlardan okuyarak gönüllü olduk. Tabii ilk faz 1 aşaması, faz 2 aşamasında olmak daha riskliydi. Faz 3 aşamasında risk biraz azalmış oluyor. Tabii ki artık bundan sonra yan etki ortaya çıkmazsa bu uygulamalardan sonra halkımız da rahatlıkla, gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler. Hı-hı. Bende de şu anda herhangi bir yan etki yok zaten açıkçası.
Çok güzel, çok güzel. İnşallah bu şekilde devam eder. Sağlığınız daha iyi olur. Bizler de buradan size dualar gönderiyoruz tüm sağlık
çok
çalışanlarımıza.
Sağ olun,
çünkü
çok
siz en önde savaşıyorsunuz. İlk karşılaşan sizlersiniz bu vakalarla. O yüzden kendinizi muhafaza etmeniz tüm insanlık adına önemli. Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz.
Amin. Cümlemizin, sizleri de Allah korusun.
Amin.
İyi yayınlar diyorum. Hoşçakalın.
Çok sağ olun.
Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Gözleri aşka gülen taze süt dalısı. Gözleri aşka gülen taze süt dalısı. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerim ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Acı rüzgar eser, bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçları bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçları bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme, doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre bedel. Ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
Haklarımız.
Evet, Hayatın Sesleri Haklarımız köşemizle devam ediyor. Efendim, Avrupalı Türk vatandaşlarımızı ilgilendiren otomatik bilgi transferi anlaşması üzerine konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin telefon attığımızda. Sayın Çetin, merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, çok sevgili Mustafa, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Çok şükür maskeye, mesafeye, hijyene dikkat ederek iyi olmaya çalışıyoruz.
Evet, en güzeli bu. Biraz önce de Doktor Ümit Savaşçı'yla bunları konuştuk, aşı çalışmalarını konuştuk. Şu anda elimizden gelen maske, mesafe ve temizlik, ne yapabiliyorsak.
Kesinlikle sevgili Mustafa.
İyisiniz inşallah, değil mi?
Çok şükür, çok şükür gayet iyiyiz. İşte genel anlamda ülkemiz, insanlarımız da daha iyi olursa bu virüs belasından inşallah en kısa zamanda kurtulmak umudunu taşıyoruz. Ama dediğimiz gibi herkes kendi tedbirlerini alırsa daha rahat edeceğiz diye düşünüyorum.
İnşallah hep birlikte güzel günlere diyelim.
İnşallah.
Süleyman Bey, otomatik bilgi transferi anlaşması. Bunu merak ediyoruz. Bilakis Avrupalı Türk vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Bu konu hakkında sizden bilgi almak isteriz. Otomatik bilgi transferi anlaşması nedir?
Evet. Şimdi özellikle de Avrupa'da Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa bu anlamda 5 ülkede yaşayan bu 5 ülkede yaşayan vatandaşlarımızdan çok sık şekilde sorular almaya başladık bu konuda. Çünkü bu ülkelerle ilgili olarak özellikle bu bilgi transferi deyince insanlar tabii telaşlandı. Biliyorsunuz ki işte yurt dışında hem çifte vergilendirmeyi önleyen hususlar, hem işsizlik sigortası dediğimiz ya da işsizlik parası dediğimiz işsizlik parası alan insanlarımız var. Yine bulundukları ülkelerde farklı isimlerle adlandırılsa bile sosyal yardım adı altında o ülkenin vatandaşı olması hasebiyle ya da ikametgah hakkı elde etmiş olması vesilesiyle burada bir takım sosyal yardım alan vatandaşlarımız var. Bunun dışında aynı şekilde bulunduğu ülkede, yerleştiği ülkede ticaret yapan ama aynı zamanda Türkiye'de de işte tarım geliri olan, toprakla, çiftçilikle uğraşan ya da gayrimenkul irat, sermaye iradı dediğimiz gayrimenkul iratları olan ya da mevduatta paralar olan vatandaşlarımız telaşlandı doğal olarak. Aslında baktığımızda otomatik bilgi transferi dediğimiz husus, Avrupa Birliği üyesi ülkeler, G20 ve OECD dediğimiz ülkeler arasında temel dayanağını kara paranın aklanması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan bir anlaşma bu. Yani temelini buradan alıyor. Aslında temel felsefe, temel amaç kara paranın aklanmasını önlemek. Bunun yanı sıra da vergi kaçakçılığını ya da tersinden alırsak çifte vergilenmeyi önlemek amacıyla Kasım 2011'de imzalanan bir anlaşma var. Bu işte vergi konularında karşılıklı yardımlaşma sözleşmesi adı altında yapılmış bir sözleşme. Ülkemizde 2011 yılında imzalanan bu sözleşmeye 20 Mayıs 2017 yılında otomatik bilgi transferi anlaşması da dahil olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe konuldu. Tabii 2017 yılında bu anlaşmayı Türkiye kabul etmiş olmasına rağmen özellikle bir takım teknik altyapıların, hukuki altyapıların yerleştirilmesi amacıyla Bunun da hazırlıklarının sürdürülmesi için 1 Eylül 2018'e kadar bu konuda bilgi paylaşımı yapılmadı ülkemiz tarafından. Ancak tabii bu 2018 yılına kadar da bu veri ve altyapı hukuki düzenlemeler de tamamlanamadığı için 2019 yılına kadar sarktı. Şimdi evet. 2019 yılı sonunda imzalanan anlaşmalar bazı ülkeler açısından devreye girdi. Ancak bazı ülkeler açısından özellikle de yoğun şekilde Türk vatandaşlarının yaşamış olduğu ülkelerin bulunduğu yerlerde bu otomatik bilgi değişimine ilişkin husus ertelenmişti. Şimdi bir defa arz edersen sevgili Mustafa, dinleyicilerimizin anlaması aslında otomatik bilgi değişimi dediğiniz, bilgi transferi dediğiniz aslında husus ne? Bir onu istersen aktarayım kısaca. Kişilerin yerleşik olduğu ülke dışındaki ülkelerdeki finansal hesap bilgilerinin yerleşik olunduğu ülkeye her yıl diğer ülkenin vergi idareleri tarafından vergisel amaçlarla kullanılmak üzere karşılıklılık ilkesi, biz buna mütekabiliyet ilkesi diyoruz hukukta, otomatik olarak bu bilgilerin paylaşılması. Yani spota indirirsek, örneğin Türkiye'de bir Türk vatandaşımız Almanya'ya gitti. Almanya'da ikametgah ettiğinde Almanya'da yaşıyor ama Türkiye'de de gayrimenkulleri var. İşte bulunduğu ülkede, yani Almanya'da Türkiye'de edinmiş olduğu gelirlerin de hem çifte vergilendirmenin önlenmesi hem de burada vergilendirmeyip de Almanya'da vergilendirilmesi gereken hususların, gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla hep iki ülkenin idarelerinin bu vatandaşlarımızın mali bilgilerinin paylaşılması esasına dayanıyor. Burada Türkiye'deki yetkili makam bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı. Bunların da alt kuruluşu olan Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'deki vatandaşların elde etmiş oldukları gelirleri bulundukları, vatandaşlarımızın bulunduğu ülkeyle paylaşabiliyor. Şimdi evet, özellikle Almanya, biraz önce söylemiştim, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika'da yaşayan Türk vatandaşlarımız karşılıklılık sağlanan ülkelerle 2019 yılına ait bilgiler bu yılın sonuna kadar iletilecek. Yani 2020'nin sonuna kadar iletilecek. Tabii bu önceki yıllara ilişkin otomatik bilgi değişimi yapılması söz konusu değil. Yani sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki gelirlerin paylaşımı söz konusu değil. Vatandaşlarımız bu konuda müşteri olsunlar, işleri rahat olsun. Ancak 2019-2020 arasındaki bilgilerin paylaşımı. Tabii bir de şöyle bir durum var. Bizde biliyorsunuz çifte vatandaşlık dediğimiz bir durum var.
Evet.
Çifte vatandaşlığı bulunan Türk vatandaşlarının hem Türkiye'de hem yabancı bir ülkede adres olması halinde, bakın hem Türkiye'de hem de yabancı bir ülkede olması halinde bu bildirim yapılacak mı? Eğer vatandaşlarımız örneğin Türkiye'de bulunan bir finansal kuruluşta, bir bankada, bir sermaye şirketinde eğer mevduatları varsa, tasarrufları varsa, bu durumda mesela Türkiye'deki yaşadıklarına ilişkin bir yerleşim yeri belgesini ilgili finans kuruluşuna sunarlarsa, bu vatandaşlarımızın yurt dışındaki yaşamış olmalarına rağmen yurt dışına bunların bilgilerinin transferi söz konusu olmayacak. Yani önemli olan Türkiye'de yerleşik bir ikametgah belgesini, yerleşim belgesini bulunduğu finans kuruluşuna sunabilirse vatandaşlarımız, gelir vergisi kanunu gereğince sadece Türkiye'de vergilendirilecek ve Türkiye'de elde etmiş olduğu bu gelirlerden herhangi bir vergi ödemeyecek bulundukları ülkede. Şimdi evet, tabii Türkiye'de ikamet edebilmenin de bir şeyi var. Bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla devamlı olarak Türkiye'de oturanlar Türkiye'de yerleşik sayılıyor. Yani bir yılın 6 ayından fazlasını Türkiye'de geçiriyorlarsa Türkiye'de yerleşik sayılıyorlar ve Türkiye'de yerleşik vatandaşlarımızın da hiçbir şekilde yurt dışında bilgileri paylaşılmıyor. Ama 6 aydan az ise Türkiye'deki ikametgah, ancak yine buna rağmen eğer Türkiye'de bulunduğu yerden bir ikametgah belgesi alıp bunu örneğin hesabının bulunduğu bankaya sunduğunda banka artık bu kişinin hesabını gelir idaresi başkanlığına göndermeyecek. Şimdi özellikle 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra açılan hesaplara ilişkin Türkiye'de vatandaşın Türkiye'de yerleşik olduğunu beyan etmesi halinde kıymetli dinleyicilerimiz bu anlamda hesap beyanının yurt dışına gönderilmesi söz konusu olmayacak. Bu nedenle 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra açılan hem bireysel hesaplar hem de şirketlere ait kurum hesapları bakiyesi ne olursa olsun bildirim kapsamında olacak. Şimdi isterseniz zamanımızı hem daha kıymetli şekilde değerlendirmek açısından acaba Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın bu bilgi paylaşımı noktasından en az zararla nasıl kurtulabilir? İsterseniz onlara bir bakalım.
Tabii buyurun.
Özellikle Eylül 2020 ile Eylül ayının 2020'si ile Eylül ayının 2021'i yani gelecek yıl. Bu Eylül'den Eylül'e 2021'in Eylül ayına kadar ki olan hesap hareketleri paylaşılacak. Tabii burada hemen hesap hareketleri derken şunu da bir açıklığa kavuşturmak lazım. Nereden para geldi, nereye gitti, nasıl oldu bunu paylaşmayacak Türkiye. Sadece hesap bakiyesini paylaşacak. Yani örnek veriyorum. Çünkü vatandaşlarımızın en çok sorduğu sorulardan birisi de şu bana. Örneğin Türkiye'de bir gayrimenkulüm var. İşte miras kaldı. Bu gayrimenkul veya satın aldım. Bu gayrimenkulü de kiraya verdim. Kira geliri elde ediyorum. Bu kira geliri de benim Türkiye'deki bankadaki şu hesabıma yatıyor. Şimdi acaba bankadaki hesabımı kira geliri olarak eğer bildirirse benim gayrimenkul sahibi olduğumu da acaba bulunduğum ülke öğrenirse benim sosyal yardımlarımı keser mi?
Evet.
Bu çok önemli. Kıymetli vatandaşlarımız, özellikle şunu söylemek lazım. Kira geliri olarak hesaba para yatırıldığında, örneğin her ay düzenli yatırılıyor. Bunun hareketi paylaşılmıyor bulunduğumuz ülkede. Yani hesap hareketini paylaşmıyoruz. Hesap hareketini paylaşmadığınız için de bu gelirin kira geliri olduğunu zaten bulunulan ülkede bunu bilmesi söz konusu değil. Sadece hesabın bakiyesi paylaşılıyor. Bu anlamda endişe etmenize gerek yok. Yani sizin Türkiye'de kira geliriniz olduğunu siz kendiniz tabii beyan etmediğiniz sürece buradan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bulunduğunuz ülkedekinin mali idaresine verilecek bilgiler arasında herhangi bir sıkıntı yok. Böyle bir şeyin tespiti de söz konusu olmayacak.
Süleyman Bey, vatandaşın her bilgisinin paylaşılmadığı için de kişisel verileri koruma altına alınıyor.
Tabii aslında kişisel verileri koruma kanunu gereğince bir itirazda bulunabilir bulunduğu ülkede. Ancak yapılan uluslararası sözleşme gereğince sadece buna ilişkin yani veri transferine ilişkin, mali anlamdaki veri transferine ilişkin husus kişisel verilerin korunması kanunu kapsamına girmediğinden buna ilişkin itirazlar maalesef ilgili mahkemelerde, ilgili ülke mahkemelerinde anlam bulmuyor. Çünkü ülkelerin imzalamış olduğu sözleşme var. Kişisel verileri aslında çok güzel değindin. Verilerin korunması kanunu da bir başka programımızda dinleyicilerimize anlatmakta fayda var.
Evet.
Şimdi Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile 31 Aralık 2020 gününden itibaren devreye giriyor. Kıymetli vatandaşlarımız, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile yapmış olduğumuz bu otomatik veri transferi 31 Aralık 2020 gününden itibaren devreye girecek ve önümüzdeki 2021 yılının Eylül ayında sizin 31 Aralık 2020'den sonraki hareketleriniz, 2021'in Eylül ayına kadar olan hareketleriniz 2021'in Eylül ayında bilgi verilecek. İngiltere, İsveç, Çekya, İspanya, İrlanda, Lüksemburg gibi ülkelerde yaşayanlarınsa bilgileri aslında daha önce devreye girmişti bu ülkelerle yapmış olduğumuz anlaşma. Ancak pandemi nedeniyle yıl sonunda paylaşılacak. Yani bu yılın sonunda İsveç, Çekya, İspanya, İrlanda, Lüksemburg ve İngiltere. Farkındaysanız Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa'daki hususlar 2021'de paylaşılacak. Çünkü Türklerin en yoğun yaşadığı ülkeler bu ülkeler olduğu için bir geçiş süreci öngörüldü. Peki ne tür gelirler tabi olacak? Tasarruf mevduat hesaplarımız, yani bankalarda veya başka mali kuruluşlara yatırılmış ve gelir elde edilen ya da faiz elde edilen hesaplar, buna kar payı da diyebiliriz, faiz de diyebiliriz, elde edilen paralar bir defa otomatik bilgilendirmeye tabi. Bizim saklama hesapları dediğimiz, örneğin hazine bonosu, fon, değerli kağıtlar gibi şeyler de yine bildirime tabi. Ortaklık şeklinde kurulan yatırım fonlarındaki paralar yine bildirime tabi. Sigorta sözleşmelerimiz, 50 bin dolardan fazla nakit değere sahip olan sigorta sözleşmesinden kaynaklanan gelirlere ilişkin hususlar tabi. Peki neler tabi değil? Yani muaf olanlar. Mesela emeklisiniz. Türkiye'de bir emeklilik hesabınız var. Bu emeklilik hesabıyla örneğin yurt dışı borçlanma yaparak emekli oldunuz burada diyelim. Türkiye'de bir maaş alıyorsunuz. Bunlar kesinlikle bildirimden muaf. Yani Türkiye'de emekli maaşı hesabınız varsa bu emekli maaşı hesabı ilgili şeye herhangi bir bildirimde bulunması söz konusu değil. Belirli evet. Süreli hayat sigortalarınız varsa örneğin hayat sigortası sözleşmesine ilişkin hususların bildirilmesi söz konusu değil. Miras olarak kalan hususların size miras olarak kalan para veya gayrimenkul veya araçlarla ilgili hususların yine bildirilmesi söz konusu değil. Bizim Almanya'da şikaye konto dediğimiz yani emanet hesabı Türkçesi, bu hesaplarda tutulan paralar da muafiyet kapsamında. Buna bir örnek verelim. Şüper konto dediğimiz aslında örneğin bir öğrenci var Almanya'da eğitim görüyor ve o öğrencinin işte eğitim masraflarını karşılamak için vizeydi, sağlık giderleriydi karşılanmak için bir hesap açılıyorsa Türkiye'de, bu hesap da yine Almanya'ya düzenli para gönderilmiş olmasına rağmen bildirim dışı. Yani bu hesaplarımızda çocuklarımızın eğitimi, okul masrafları, sağlık giderleri için açtığımız hesapların da bilgisi yine yurt dışına verilmeyecek. Özellikle mesela kredi kartı varsa Türkiye'deki bankalardan edinilmiş olan kredi kartı hesaplarının da yine bildirilmesi söz konusu olmayacak. Bu nedenle dinleyicilerimizin işleri rahat olsun.
Evet. Peki yurt dışından Türkiye'ye taşınanların durumu nedir? Onlar da aynı süreçlerden mi geçecekler?
Hayır, eğer yurt dışından Türkiye'ye taşınmışlar, yani yerleşme amaçlı taşınmışlarsa ve evet, Türkiye'de evet. Bir yerleşik yer, örneğin işte Çorum'un Alacası'nda veya Kırşehir'de veya Ankara'da bir ikametgah edinip ve burada da bir ikametgah belgesi sunuyorlar ise kendi finans kuruluşlarına, örneğin A bankasında hesapları var ama aynı zamanda yurt dışına da gidip geliyorlar, Almanya'ya, Fransa'ya gidip geliyorlar çünkü orada işte çocukları var, aileleri var. Türkiye'de bir yerleşim yeri ikametgah belgesi aldıklarında bunu hesaplarının bulunduğu bankaya, finans kuruluşuna sunduklarında artık bu vatandaşlarımızın da hesaplarının yurt dışına bildirilmesi söz konusu olmayacak Mustafa Bey.
Evet. Bu otomatik bilgi transferi anlaşması hakikaten dediğiniz gibi hem vergi kaçırma olaylarında hem de kara para aklama olaylarında çok büyük bir öneme sahip bir devrim niteliğinde diyebiliriz aslında buna.
Aslında kesinlikle bu amaçla getirilmiş ama daha sonra bu geliştirilerek, yani sadece kara para değil de çifte vergilendirmeyi önleme amaçlı hale evet. Getirilmiş. Yani bir vatandaş kazandığı bir geliri hem Türkiye'de hem Almanya'da, örneğin Fransa'da iki kez vergilenmesin diye yapılmış, sadece bulunduğu bir ülkede veya kazandığı ülkede vergilendirilsin diye. Ama bir sonraki aşamaysa özellikle Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika gibi ülkelerde bir sosyal yardımdan yararlanıyorsa bulunduğu ülkede, o ülke Şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği ile sonuçta zora girdi. Bulunduğumuz sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, pandemi sebebiyle. Onlar da eğer Türkiye'de elde ettikleri gelirler varsa bunları öğrenip Almanya'daki sosyal yardımları kesme eğilimine girdiler. Çünkü onlar da tasarruf yapmak istiyorlar. Bu nedenle de Türk vatandaşlarımızın sosyal yardımlarını orada kesme amacına dönelik olarak da kullanılmaya başladı maalesef.
Evet. Bir taraftan da tabii bu vatandaşlarımız açısından büyük kolaylık sağlıyor. İşte kesinlikle. Siz anlattınız vergi ve işsizlik ödemelerinin yapılması falan. Bunlar hakikaten önemli durumlar.
Şimdi şöyle vatandaşlarımız özellikle Türkiye'deki finans kuruluşlarına eğer adreslerini güncelleyip Türkiye'den bir adres bildirirlerse artık o hesaplarıyla ilgili herhangi bir yurt dışına bildirimde bulunulması söz konusu olmayacak. Evet. Yani bir adres güncellemeleri yapmalarında fayda var. Eğer Türkiye'deki finans kuruluşlarındaki hesaplarının bulunduğu, tasarruflarının bulunduğu bankalarda yurt dışı adresleri var ise bunları güncelleyip Türkiye adresine çevirirlerse artık otomatik bilgi paylaşımı kapsamına girmezler.
Evet. Sayın Çetin, otomatik bilgi transferi anlaşması hususunda çok önemli bilgiler aktardınız. Bilakis yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından bunlar çok önemli, merak edilen konular ve sorulardı bunlar. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şöyle, yurt dışında yaşayıp sosyal yardım alan vatandaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum. Türkiye'de de herhangi bir geliriniz var ise ve bu gelirin biliyorsunuz bulunduğu yaşadıkları ülkede bildirilmesi zorunlu. Eğer bu bildirimleri yapmadıysanız ve Türkiye'de de hesaplarınız, gelirleriniz var ise ve Türkiye'deki hesaplarınızın bulunduğu, tasarruflarınızın bulunduğu bankada da adres güncellemesi yapmadıysanız ve yurt dışındaki adresleriniz halen paylaşılıyor ise 2021'in Eylül ayında banka hareket bilgileriniz, daha doğrusu banka hareketi değil, banka hesap bilgileriniz bulunduğunuz ülkeye bildirilecektir. Bunu bilmelerinde fayda var.
Peki. Süleyman Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
diliyorum. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin yayın konuğumuzdu. Efendim böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şole Özçakır, yapım yardımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Tekrar aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Helal olsun al yanaktan. cebelini, tatlı dilini sevdim. Kırılsın kollarım saramıyorum. Kırılsın kollarım saramıyorum. İnce belini, tatlı dilini sevdim. Kırılsın kollarım saramıyorum. Kırılsın kollarım saramıyorum.
Hayatın sesleri.